Hayatın Sesleri. Başkent'ten merhaba diyoruz. İşte Hayatın Sesleri başladı. Sevgili dinleyicilerimiz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz Hayatın Sesleri'ne. Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar programı. Her zaman olduğu gibi kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Cihan Aydoğan ve speakeriniz ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz. Birlikte olmak istiyoruz. Sizleri de bekliyoruz programımıza. 0090 312 463 34 19 ve 463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne program boyunca. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizimle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri diye aradığınızda bulmanız, bizlere ulaşmanız mümkün. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin şimdi ilk müziği geliyor kulaklarınıza.
Gel yanıma sar beni, bugün var yarın
Türkiye'de saatlerimiz 15.11'i gösteriyor. Hayatın Sesleri Başkent'ten TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Evet, şimdi stüdyo konuğumuz, her gün adını duyuyorsunuz. Bu programı hazırlayan prodüktör arkadaşımız sevgili Didem Östaşbaşı bizlerle birlikte. Merhaba Didem, hoş geldin.
Merhaba Nilgün.
Evet, geçen hafta ben Amasya'daydım, sen de İstanbul'a gitmiştin. Çünkü Türkiye Yaşlılar Konseyi Derneği Örnek Kıdemli Vatandaş Ödül Töreni vardı. Kimler evet. ödül aldılar, nasıl güzel bir törendi.
Çok güzel bir törendi gerçekten ve benim yaşım onlardan çok daha küçüktü oradaki insanlardan ama ben onlardan daha yaşlıydım, sanki öyle hissettim. Çünkü 80'lerine yakın insanlar o kadar güzel işler yapıyorlar ki, hala yapıyorlar, çalışıyorlar ve bu insanlara da hak ettikleri gibi örnek vatandaş ödülleri verildi. Çok duygulandım ben orada açıkçası.
Evet. Ve orada pek çok röportaj gerçekleştirdin, değil mi? Bunları evet. zaman zaman geri geldikçe programlarımız evet. içerisinde dinleyicilerimizle paylaşacağız. Çok da güzel fotoğraflar, çok da güzel anılarla döndün. Birazcık evet. da onlardan söz edelim
evet.
istersen.
Evet. Bu sene ilk defa daha önceki yıllarda yurt içindeki örnek vatandaşlara ödüller veriliyormuş. Bu sene ilk defa yurt dışından da vatandaşlarımız katıldı. 14 vatandaşımız vardı. Almanya'dan, Fransa'dan, Avrupa'nın pek çok ülkesinden ama Kanada, Amerika ve Avustralya'dan da gelen Türk vatandaşları vardı. Onları Türkiye'de gelmişken bize bu fırsatı kaçırmayalım dedik. Hemen gittik, onlarla görüştük. Hepsi bulundukları ülkelerde, oralarda yaşayan Türk toplumu için önemli çalışmalar yapmışlar. Hepsiyle konuşurken gerçekten bir kez daha söylüyorum, duygulandım ben.
Evet, ülkemizi en iyi şekilde evet. temsil etmişler evet. değil mi oralarda? Evet. Ki onlardan biri vardı, biriyle evet. daha röportaj evet. yaptınız.
Beni çok etkileyen bir insan oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor, gelmiş. Çok zor şartlarda okumuş ve oraya gitmiş. İstersen dinleyelim.
Dinleyelim. Ama önce kim olduğunu da evet. anons edelim istersen.
Evet, doçent doktor Özcan Tuncel. Kendisi 50'li yıllarda Amerika'ya gitmiş okumak amacıyla. Ve orada gerçekten çok üst düzey yönetici, çok önemli bir kuruluşta üst düzey yönetici konumunda çalışmış. Türkiye açısından da gurur verici.
Evet, o zaman doçent doktor Sayın Özcan Tuncel ile yaptığın o güzel röportajı dinliyoruz şimdi.
Çok uzaktan bir konuğumuz var. Amerika Birleşik Devletleri'nden doçent doktor Özcan Tuncel. Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Çok teşekkür ederim. Burada olmaktan çok memnunuz tabii. Hem gururluyuz hem de çok sevinçliyiz. Eşim İlkay da yanımda. Onunla beraber geldik. Ve tekrar hafta sonunda geriye döneceğiz Amerika'ya.
Sizin Amerika'ya gidiş hikayenizi dinlemek istiyoruz öncelikle.
Ben 1937 doğumluyum. İzmir'de doğdum. Annem Selanik göçmeni. Babam da Yanya'dan gelmişti. İzmir'de yerleşmişlerdi. İzmir'de Gazi İlkokulu'nda Alsancak'ta okudum. Sonra Namık Kemal Lisesi'nden 1955 senesinde mezun oldum. Okuldayken, ortaokulda orta bir talebeydim ama liseye geldiğimde biraz aklım başıma geldi. O zaman eğitimi, okumayı, ders çalışmayı bilhassa ciddi ciddi tutmaya başladım. Ve lisedeyken hemen hemen her semestrede iftara geçiyordum ve duvara resmim asıldığında çok memnundum. Ve liseler o zaman 4 seneydi, 1955 senesinde ayrıca 3 seneydi indirilmişti. Ve iftarla liseden geçtim ve İstanbul Teknik Üniversitesi'ne girdim. Fakat büyük bir sorun vardı. Babam kunduracıydı, hemen hemen paramız da yoktu. Dolayısıyla üniversiteye ben nasıl gidebilirdim? Namık Kemal Lisesi bana bir burs vermişti. Dolayısıyla İstanbul Teknik Üniversitesi'ne başladım. O zamanlarda ayrıyeten Sümerbank Amerika'ya ve Avrupa'ya gitmek için 600 talebe topladı. Bunlar hepsinin fen şubesinden mezun olup ikmalsiz geçmiş olmaları lazımdı. Bütün Türkiye'de 600 kişiydik ve o imtihana girmiştik. Ve ben o imtihanda üçüncü geldim ve Amerika'ya bursu kazandım ve hemen akabinden 1955 senesinin sonunda 1956 senesinde bizi İskenderun gemisiyle İstanbul'dan Napoli'ye gönderdiler. Oradan da Amerika'ya devam ettik bir SS Independence diye bir gemiyle. Ve 1956 senesinin başında Amerika'ya geldim. Demek ki tam 60 sene evvel Amerika'ya gittik ve gidiş o gidiş.
Nasıl cesaret ettiniz? Ailenizden ayrılıyorsunuz, çok uzağa gidiyorsunuz tek başınıza.
Tabii o biraz zordu. Teknik üniversiteye başlamıştım. İstanbul'un orta göbeğinde Sultanahmet'te bir yurtta kalıyordum. Bursum da vardı ve rahattık. Ve anne babama bunu sordum. Tabii onlar, anne babam yazma okuma bilmiyorlardı. Ve onların karar vermesi zordu. Oğlum dedi, biz sana bir şey söyleyemeyiz. Gitme dersek, sen bir işler iyi gitmezse bizi sorumlu tutarsın. Git dersek, o zaman biz özleyeceğiz seni. O zaman karar bana kaldı. Ben de karar veremedim ve tekrar Namık Kemal Lisesi'nde müdürüme gittim, bana burs verene. O oğlum dedi, 1955 senesinde Amerika'ya gitmek gibi bir şey düşünülemezdi kimse için. Bilhassa bir kunduracının, parası olmayan bir çocuğun oraya gitmesi hiç düşünülmezdi. Dolayısıyla karar verdim. Amerika'ya gideceğim. Çünkü hakikaten büyük bir şeydi Amerika'ya gitmek. Ve öyle karar verdik. Zor bir karardı ama en sonunda verdik o kararı.
Orada ilk gittiğinizde neler yaşadınız?
Tabii Amerika'ya gidince etrafa baktık, tamamıyla değişik bir. İkincisi, hiçbir Türk yok etrafta. 3-5 talebe bizler. Bir de doktorlar vardı. Onlar da bir residency, bir intern dediğimiz eğitime gitmişlerdi. Ancak Türk olarak Türkiye'den gitmiş olan Ermeni dostlarımız, vatandaşlarımız vardı. Onlarla ancak Türkçe konuşabiliyorduk. Dolayısıyla çok büyük bir değişimdi. Sonra hiçbir şey bilmiyorduk biz. İzmir'de evimizde elektrik olmadığı için zaten telefon da yoktu. Anne babayla konuşmak 3 ayda veya 6 ayda bir bakkala telefon edersek konuşabiliyorduk. Tabii şimdiki durumu siz benden iyi biliyorsunuz. Herkesin elinde talebeler geliyorlar Boston'a. Bütün gün gece gündüz anne babayla konuşuyorlar. Ama o zamanlar öyle bir şey yoktu. Ama zaten biz orada hemen İngilizce öğrenmemiz lazımdı ve üniversiteye başlayacaktık. Çünkü bu undergraduate dediğimiz yeni bölüm olduğu için epey iyi bir lisan öğrenmek lazım ve ciddi çalışmak lazımdı. Dolayısıyla lisede yaptığımız çalışmalar devam ettik. Çok çalıştık. Ve üniversiteyi 1960 senesinde makine mühendisi olarak Lehigh Üniversitesi'nden mezun oldum. Asistanlık aldım ayrıyeten. 62 senesinde de yüksek makine mühendisi olarak mezun oldum. Ve Sümerbank beni istediğinde ben dedim ben burada kalacağım, doktora yapacağım. Ve kaldım ve dedim ben borcumu ödeyeceğim ve ödedim. O zaman üniversitelere geliyorlardı, iyi talebeler de iş teklifi ediyorlardı. 7 şirkete müracaat etmiştim. Her birinden iş teklifi gelince o da büyük bir sorun oldu, hangisine gireyim diye. Ve oradaki profesörüm bana General Electric'i tavsiye etti ve 1962 senesinde General Electric'e girdim. Ve 2002 senesinde 40 senelik mühendislik hayatımdan sonra emekliye ayrıldım.
Peki orada okudunuz, eğitiminizi tamamladınız, yükseldiniz, önemli işler yaptınız. Türkiye ile bağınız nasıldı aileniz dışında?
Tabii birincisi ailemle tabii bağlantı devam ediyordu. Ama daha Türkiye'ye gelmemiştim. Ve doktora için General Electric firmasında onların Advanced Engineering programı dedikleri ileri mühendislik programını beni seçtiler. Ve orada da tabii çalışmalara devam ettik. Ve ondan sonra o programdan dolayı beni doktora için General Electric doktoraya gönderdi ve doktora alırken Cumhuriyet Bayramı balosuna gitmiştim New York City'de, Brooklyn Polytechnic Institute'da doktora talebesiydim ve hanımım, eşim İlkay'la tanıştım ve hemen görür görmez ilk aşk ve ve evlendik bir sene içerisinde. Ondan sonra zaten doktoramı bitirdim ve doktorayı aldıktan sonra General Electric'te araştırma bölümünün başkanı yaptılar beni. Ve o iş devam ederken büyük bir sorun vardı dediğiniz gibi. O da askerlik yapma sorunu. Sümerbank'ı ödemiştik. Onu nasıl yapacağız? Ve biz karar verdik. Karı koca, çoluk çocuk yok. Türkiye'ye döneceğiz ve askerlik yapacağız. Ve 1968 senesinde buraya geldik. Ve beni Deniz Kuvvetleri'ne seçtiler. O da gemi türbinleri, genel elektriğindir deniz kuvvetlerindeki türbinlerin çoğu. Benim de konum tabii türbin ihtisası olduğu için beni Deniz Kuvvetleri'ni ondan dolayı aldılar. Fakat tabii maaşımız az olduğu için biz Kızıltoprak'ta oturuyorduk eşimle. Işık Mühendislik Okulu'nda ders veriyordum akşamları. Tabii doktoram olduğu için bir sorun değildi. Hemen kabul ettiler. Mukavemet dersleri, mekanik titreşim dersleri veriyordum. Fakat ben bunların hepsini İngilizce öğrendiğim için büyük bir sorun idi. Ve otobüste gidip gelirken, Türkçe kitapları okurken, Türkçemi ilerletmeye mecburiyetinde oldum. Çünkü büyük bir aksanım vardı. Türkçe aksanla konuşuyordum. Türkçeyi düzelttik bu sefer. Türkçeyi öğrendik. Ve Işık Mühendislik Okulu da karşı taraftan geceleri botla geçerdim Beşiktaş'a. Oradan da dolmuşla bu Zincirli Kuyu'nun yanında Işık Mühendislik Okulu'nda ders verirdim ve tekrar Kızıltoprak'a giderdim. Ertesi sabah da Derince'ye giderdim. Tekrar geri dönerdim. Böyle gittik geldik. Ve 1970 senesinde o zaman bana Gebze'de TÜBİTAK'ın makine bölümü vardı. Yeni inşaat ediyorlardı. Oraya iş verdiler. Ve bir de Robert Kolej diye o zamanlar orada da makine bölümü çağırdılar. Fakat biz tekrar General Elektrik'e döndük. Ve o zaman bu arada bizim en büyük kızımız Nüket doğmuştu İstanbul'da zaten. Ve üçümüz tekrar General Elektrik'e zaten işim hazırdı ve oraya döndüm. Bu ara ayrıyeten geceleri Amerika'da Union College'da bir de makine mühendisliği profesörlüğü yapmaya başladım. Ve bir müddet sonra Amerika'dayken tabii vatan özlemi büyük olduğu için biz karar verdik Türkiye'ye döneceğiz. Ben dışarıdan İstanbul Teknik Üniversitesi'ne benim eski okuluma müracaat ettim ve doçentlik imtihanlarına girdim ve doçent oldum. Tam da şansımıza anarşist hareketler başlamıştı. Herkes vuruyorlardı. Hatta bizim benimle beraber Amerika'ya gelen Ali Üstünol Ernas'ı da vurmuşlardı. O zaman karar verdik. General Electric'te kalmaya devam edeceğim. Beni Boston'a tayin ettiler ve bütün türbin bölümünün başı, mühendislik başı olarak. Yani ben de bir General Electric'in teknik lideriydim.
Evet, bir Türk'ün bu kadar büyük bir firmada bu kadar üst düzeyde olması tabii gurur verici bir şey.
Tabii birincisi çok mühim olan bir şey, çok çalışmak lazım. Yani Amerika'nın avantajı, burada arkadaşları dinliyorum Avrupa'dan gelmiş olanlar. Onlar hayatlarından memnun değiller oradaki milletle olan ilişkileri. Bizde öyle değildi. İyi bir eleman olursanız, hakikaten çok ciddi çalışırsanız ve hakikaten bir teknoloji lideri olursanız, Amerikalı size Türk müsünüz veya Müslüman mısınız diye bakmıyor. Doktor Tuncel olarak bakıyorlardı bana her zaman. İsmim öyleydi, Dr. Tunsil diyorlardı.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iş yaşamınızdan söz ettiniz. Biraz da oradaki Türk toplumunun yaşamından söz edebilir misiniz?
Evet. Biz Boston'da oturuyoruz. Boston'da Türk-Amerikan Cemiyetleri'nin başkanlığını yapmaya başlamıştım. Ben başkan iken Ermeni grubu bizim Fahri Konsolosumuz Orhan Gündüz'ü öldürdüler. O zamanlar epey sıkıntılı günler geçirdik çünkü Ermeniler hakikaten azmıştı ve ufak bir toplum olarak onlarla tartışmak zor idi. Bu ara Sayın Şükrü Elekta Büyükelçimiz bütün Amerika'daki Türk-Amerikan cemiyetlerini toplamak için bir şemsiye organizasyon kurmak istedi. Buna Turkish American Association, Assembly of Turkish American Association deniliyor. Ve bizi davet etti. Ben de Boston Cemiyeti olarak oraya gittim. Ve orada ilk defa bu şemsiye organizasyonu, Assembly'yi yani kurduk. O günden bugüne Assembly çok çok güçlü olarak çalışmaktadır. Yalnız Ermeni gruplarıyla değil, Rum ve diğer toplumlarla da beraber bari sesimizi duyurabilmek imkanını bulduk onlara karşı. Ve çalışmalarımız onlar oldu. Tekrar Boston Cemiyeti'nde epey çalıştık. Ve bu ara tabii Türkiye'ye devamlı sürede İzmir'e gidip geldiğim için 1980 senelerinde eğitim biraz zordu Türkiye'de. 12 tane talebe dostlarımızın çocuklarını Amerika'ya getirdim ve onların da çalışmalarını, okullarında bitirmelerini, onlara yani bir mentor olarak yol gösterdim ve hepsi mezun oldular okullarından. Ve bugün şirketlerin başlarındalar İzmir'de. Yaptığımız bazı sosyal faaliyetler onlar. Hatta bir günde İzmir'e indiğimde Atatürk Organize Sanayi vardır orada ve elektrik santralı kurmak istiyorlardı. beni çağırdılar. Ben bu konuyu çok çok iyi bildiğim için onlara sordum ne yapacaklar. 20 megawattlık bir elektrik santralı kuracaklarını söylediler bana. Dedim kaç tane fabrika var burada? 500 tane dediler. Dedim siz o zaman imkanı yok. 20 megawattla bunu yapamazsınız. 120 megawattı tavsiye ettim ve ondan sonra onlarla çalışmaya başladım ve o santralı kurduk. Ve santral bugün hali hazırda çalışıyor.
Türkiye hizmetlerinize devam ediyor yani.
Evet, şimdi tabii Boston ve diğer yerlerde bilhassa Türk Hava Yolları uçtuğundan dolayı konsolosluklar var. Tabii her fırsat geldiğinde beni çağırıyorlar ve beraber onlarla çalışıyoruz. Fakat daha mühimi artık şimdi Amerika'nın her köşesinde yeni genç neslimiz var. Onlar bizlerden çok daha mükemmel bir pozisyondalar ve çalışmalar yapıyorlar. Onların bize ihtiyacı olduğu zaman onları destekliyoruz. Fakat onlar çok mükemmel çalışmalar yapıyorlar. İleride onları daha da fazla göreceksiniz ve duyacaksınız.
Peki farklı bir açıdan bakalım. Dediniz ki çok güzel çalışmalar yapan gençlerimiz var. Bu biraz da Türkiye'den beyin gücü demek olmuyor mu? Türkiye'ye nasıl bir katkısı oluyor?
Şimdi efendim de tabii ben kendimden söyleyeyim. Ona paralel olarak göreceksiniz. Tabii benim de beyin gücü olarak diyeceksiniz ki gittiniz Türkiye'den Amerika'ya ve büyük bir kayıp olmuş olabilir. Fakat zamanı geldiğinde bir Türk toplumuna ihtiyaç olduğu zaman biz her zaman oradaydık ve yani tam Ermenilerle beraber didinçtik, uğraştık ve dolayısıyla Türkiye'ye orada katkımız çok daha büyük oluyor. Dolayısıyla bir kayıp değil. Oradaki toplum, gençlerimiz kalırlarsa artık dünya o kadar ufaldı ki yani Türkiye, Amerika çok fark etmiyor. Dolayısıyla o kadar büyük bir beyin gücü değil ve oradan da katkıda bulunabiliyor insanlar.
Gençlerimize hem Türkiye'deki hem de yurt dışında bizi dinleyen gençlerimize ne gibi tavsiyeleriniz olabilir?
Tabii ben bir teknik eleman olduğum için benim tavsiyem müsbet ilimlere çok çok ciddi bir şekilde çalışmaları dönmeleri lazım. Yani teknoloji bugün çok çok mühimdir memleketlerimizin gelişmesinde, bilhassa sanayinin gelişmesinde. Türkiye'de de inşaat sektörü biliyorum epey ilerlemiş vaziyette ama sanayi biraz zayıf ve devletimizin onları desteklemesi lazım. Ve ayrıyeten de gençliğimizde sanayiye dönük çalışmaları lazım. Dolayısıyla teknoloji, teknik çalışmalar, müsbet ilimler çok mühimdir. Atatürk de zaten demiştir, hayatta en mühim mürşit ilimdir derler. Ve ben onu tavsiye ederim. Çünkü siz yalnız Amerika ile veya Avrupa'da yarışmıyorsunuz artık gençlik olarak. Efendim biliyorsunuz Kore çok güçlü bir memleket. Japonya, Çin büyük bir dev. Arkasından Hindistan geliyor ve yatan, uyuyan Brezilya var. Dolayısıyla bunlarla yarışacağımız için teknolojiyi ben tavsiye ederim.
Teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Ben de çok teşekkür ederim. Sizlerle beraber olmaktan çok çok mutluyuz.
Evet, Hayatın Sesleri'nde Özcan Tuncel ile birlikteydik. Kendisi Amerika Birleşik Devletleri'nden.
Bana bir
Türkiye'de saatlerimiz 15.33'ü gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz ve Hayatın Sesleri Başkent'ten TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu mikrofonlarından Memleketim FM ortak yayınıyla devam ediyor ve biz şimdi Mardin'e uzanmak istiyoruz. Mardin Müze Müdürü Sayın Nihat Erdoğan telefon hattımızda. Efendim merhabalar, hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi Türkiye'nin farklı bölgelerinden geleneksel masal anlatıcılarının bir araya geldiği ve 3 gün süren Mardin Masalcılar Buluşması yapıldı. Şimdi özellikle sormak istediğim müze olarak neden masalcıları bir araya getirdiniz? Nasıl bir buluşmaydı bu? Bize birazcık söz eder misiniz lütfen?
Evet, Çağdaş müzeciliğin bir gereği olarak bu Mardin'in kültürel mirasının korunması, yaşatılması, aslında tüm Anadolu için kültürel mirasımızın yaşatılmasına yönelik çeşitli faaliyetler düzenliyoruz. Şimdi dünyada somut varlıklar değil, somut olmayan kültürel varlıklar da artık dünya mirası olarak kabul ediliyor. Özellikle geleneksel yaratılar, işte bunların değerlenmesi, korunması, İşte masallar, halk hikayeleri, bilmeceler, destanlar, atasözleri, bunlar binlerce yıllık birikimimiz ve bizim kültürel değerlerimiz, zenginliğimiz. Bu kapsamda müze eğitim etkinlikleri düzenliyoruz. Zaten masal atölyelerimiz bu etkinliklerin içinde vardı daha önce. Ama Anadolu'daki bu geleneksel masal anlatımıyla ilgili çalışan ve buna emek harcayan insanları da işte bu programla buraya toplayıp buna bir dikkat çekmek, bir farkındalık yaratmak istedik. Ve bu şekilde bir masalcılar buluşması yapıldı.
Kimleri buluşturdunuz? Nasıl geçti?
Evet, yani 25'in üzerinde masal anlatıcısı işte Çanakkale'den, Trabzon'dan, Ankara'dan, İzmir'den, Anadolu'nun masallarını buraya taşıdılar. Buradaki masalları dinlediler. Buradan beslendiler ama onun dışında onlar da oradaki masalları buradaki insanlarla buluşturdular. 5000'in üzerinde çocuk okullarda masal dinledi. Halk sokaklarda, sosyal alanlarda bu masal etkinliklerine, masal çemberlerine, atölye çalışmalarına katıldı. Yani aslında 3 gün 4 gündür, hatta işte devam ediyor etkisi. Masallar hala şehirde konuşulmaya devam ediyor şu anda.
Evet, şimdi bu geleneksel masal anlatıcıları sanıyorum önümüzdeki yıllarda bir uluslararası boyuta ulaşacak.
Evet.
Birazcık da bundan söz edelim.
Şimdi aslında masal anlatım geleneği yani tüm dünyada da bu somut olmayan kültürel miraslardan önemli değerlerinden birisi olarak kabul ediliyor. Bunlarla ilgili buluşmalar belki Avrupa'da ve benzeri yerlerde yapılıyor ama aslında baktığınızda köken buralar, buradaki toplulukların hikayeleri gitmiş, belli formlarda dışarıda değişmiş, dönüşmüş, gelişmiş ve bir şekilde bir felsefe olarak oralarda hayat bulmuş, yaşamaya devam ediyor. O nedenle biz önümüzdeki yıl uluslararası bir organizasyonla ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. Ve onlar bizim masallarımızı dinleyecekler. Bizim masallarımızın dünyada anlatılması için de bir vesile olsun istiyoruz. O şekilde bir program devam edecek.
Evet, ne güzel, ne mutlu. Peki ilgi nasıldı? En çok kimler ilgi gösterdi?
Şimdi halkın ilgisi de çok iyiydi. Çocuklar çok iyi ilgi gösterdiler. Hatta masal atölyelerine katılıp kendi masalları, masal anlatımla ilgili de işte bir şekilde atölye çalışmaları da oldu. Film gösterimleri, konserler oldu, seminerler oldu. O şekilde Hem şehirde ciddi bir turizm hareketliliği de yarattı bu. Hani masal dinlemeye gelen şehir zaten masalsı bir şehir. Onun içinde kalıp kendi masalını yaşadı insanlar. İlgimiz çok iyiydi.
Evet. Sayın Nihat Erdoğan çok teşekkür ediyoruz efendim. Önümüzdeki yıl inşallah uluslararası masal anlatıcılarının buluştuğu Mardin Masalcılar buluşmasında yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim.
Çok teşekkürler, iyi yayınlar, sağ olun.
Teşekkür ediyoruz. Mardin Müze Müdürü Sayın Nihat Erdoğan, Hayatın Sesleri'nin telefon konuydu. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz.
Yarım aklım bir sana erdi. Yarım kaldı sende olsun değerdi. Kırmaya yüzsüzleştiğin kalbim bir tüy kadar hafif şimdi. Aklımı senden kaçırınca gel bana anlatma. Zamanım sende dursun. Bırak yarım kalsın ya da al elimde kalan ne varsa. Bir düş gördüm ya da o beni gördü. Kalbim bir tüy kadar hafif şimdi. Aklımı senden kaçırınca gel bana anlatma. Zamanım sende dursun. Bırak yarım kalsın ya da al elimde kalan. Sana söyler hayat cevabın ben.
Köşemiz başladı. Şefimiz sevgili Özgür Aksu'na yine bizlerle birlikte merhabalar, hoş geldin. Hakikaten işimiz gücümüz yemek.
Yemek.
Yemekten kalkarken yarına ne pişireceğiz?
Bir ya sonraki.
Bir sonraki öğüne hazırlayacağız. Şimdi bu bölüm biterken de haftaya ne yapacağız diye sormaz mıyız?
Ama şimdi haftalardır palamut balık dedik. Nihayet yapalım artık.
Yapalım. Evet, artık yapalım. Tam da zamanı.
Tam da zamanı. Şöyle bir avantajı var en azından genele baktığımızda. Palamutun şu an en yağlı olduğu dönem. Çünkü sıcaklıklar iyi gittiği için, soğuğa geçmediği için birazcık da bir daha dibe yakın durduklarından, hava sıcaklığından dolayı daha çok yağlandılar.
Evet.
Bu da tabii lezzetlerini artırdı.
Artırdı.
O yüzden şu an tam palamut yapma zamanı.
Evet.
Bugün palamut takoz yapacağız ama roka pestolu. Şimdi pesto deyince fesleğen gelecek akıllarına, çam fıstığı gelecek ama biz bunu ceviz ve rokadan yapacağız.
Hmm.
Farklı bir pesto yapacağız ama balığa çok yakışan bir pesto.
Evet. Roka zaten balığın olmazsa olmazı,
ekürileri,
değil mi? Evet.
Yan yana ayrılmaz ikililer. Ama bu sefer sos haline döktüğümüz zaman içine de işleyecek bu.
Hı-hı.
Çok lezzetli hale gelecek.
Aa, merak ettim.
Hemen yapalım.
Yapalım.
Tabii bugün balık gecesi yapıyoruz. Yanında tabii ki helvasız olmaz.
Elbette.
Tabii bunun Antep fıstıklı. Burada yeşilden gideceğiz. Bütünlüğü tamamlamak için onu da Antep fıstıklı yapacağız.
Hı-hı.
Böylelikle hem Antep fıstıklı yeşil bir helvamız olacak hem de yeşil soslu bir balığımız olacak.
Evet.
Yani görsellik de önemli.
Evet, her zamanki
bütünlük
gibi.
Önemli tabii. Hı-hı. Ki. Hemen yapalım, yapalım palamudumuzu. 2 orta boy palamut yetecektir 4 kişi için. 2 tane sert domates, bulabiliyorlarsa Çanakkale domatesi. 2 kırmızı soğan, bir balık soğanı dediğimiz kırmızı
evet.
soğanlardan. 1 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2-3 dal taze kekik, ada çayı ve tuza ihtiyacımız var. Mesela
taze
ada çayını
kekik bulma şansımız var mı?
Var. Artık bulunabiliyor.
Hı hı.
Eskiden bulunamıyordu ama artık seralar ve bununla ilgili paketli halleri dahil marketlerde, pazarlarda, birçok yerlerde, manavlarda bulabilirler. Ada çayı burada farklı bir aroma katacak. Biz aromayı nerede kullanacağız ada çayında? Soğanı ve domatesi fırına vereceğiz. Kekikle beraber orada kullanacağız ada çayını ki farklı bir aroma, rahiya yakalayabilirim.
Elde etmek için, evet.
Pesto sos için yarım demet roka, 1-2 avuç ceviz, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 diş sarımsak, tuz ve karabiber ihtiyacımız var. Normal pesto gibi yapıyoruz. Balzamik kullanmıyoruz burada.
Hı hı.
Balzamiği olmadan yapıyoruz bunu.
Evet.
Çünkü ihtiyaç duymuyor roka olduğu için.
Evet.
Ama fesleğen olduğu zaman onu çekiyor.
Hı hı.
Kızartmak için de yarım bardak un, yarım bardak mısır unu, 1,5 bardak zeytinyağı ve tuz. O klasik yapma şekli var.
Evet.
İsteyenler bunu panelde de yapabilirler. Hatta mısır gevreği parçalayıp da koyabilirler. Her türlü olabilir.
Hı hı.
Sevenler için.
Evet.
Pesto sosu yapmak için rokanın yapraklarını ayıklayacağız, yıkayacağız. Mutfak robotuna rokayı, cevizi, sarımsağı, zeytinyağı, tuzu ve karabiberi koyup çekeceğiz. Pürüzsüz bir hale gelene kadar, parlak ve pürüzsüz bir hale gelene kadar çekiyoruz.
Hı hı.
Şimdi sıvı çektiğimiz için mutfakta yaşanan en büyük problemlerden birisi mutfak robotunun yanmasına sebep olur. Zorlanmadığı için, boşa döndüğü için
evet.
bir süre sonra çabuk ısınır.
Hı hı.
Ve sıvı da olduğu için çabuk ısınacağından dinlendirerek yapsınlar.
Evet.
Böylelikle mutfak robotunu da yakmamış oluruz.
Evet, zarar vermemiş oluruz.
Sonra demesinler şefim böyle böyle dedin robotu yaktık demesinler. Çünkü biz çok yaşıyoruz buna benzer şeyleri. Domatesleri parmak kalınlığında yuvarlak yuvarlak halka kesiyoruz. Tam piyaz şeklinde. Aynı şekilde soğanları da kesiyoruz ve bunları bir tepsiye diziyoruz. Üzerine
önce soğan sonra domates.
Yok beraber, beraber. Hiç
evet.
fark etmez. Üzerine domatesin ada çayını kekikleri, tuzu, şekeri serpiyoruz.
Hı-hı.
Ondan sonra fırına veriyoruz. 180 derece. Vermeden önce de zeytinyağında gezdiriyoruz. Orada çok güzel bir kıvama ulaşıyorlar.
Evet.
Ne kadar yapıyoruz? Üzeri kızarana kadar. Üzeri kızardığı zaman çıkartacağız. Hazır.
Hı hı.
Sonra takoz şeklinde kestiğimiz ki adı oradan geliyor palamut takoz.
Hı hı.
Halka halka yuvarlak yuvarlak ve el kalınlığında.
Evet.
Yani elinin o şu kalınlığına baksınlar. Hı hı. Baş parmak ve işaret parmağının birleştiği yerdeki o yumuşak ayayı sıksınlar. Evet o kalınlıkta olacak.
Hı hı.
Ki yine bir ayarımız var.
Evet, evet.
Bir el ayarı.
Hamuru da buradan yapıyorduk değil mi?
Sertliğini ayarlıyorduk. Aha. Tuzlayacağız. Una ve mısır ununa batıracağız. Ondan sonra yağda kızartacağız. Kızarttıktan sonra iki tarafını da yaptıktan sonra yağını alacağız. Peçetede ya da başka Hı-hı. bir şekilde isteyenler süzdürebilirler. Servis tabağına bir sıra balık, takoz, palamut, domates, soğan. Balık, domates, soğan. Dizeceğiz.
Evet.
Üzerine de yaptığımız pesto sosu gezdireceğiz. Ortaya koyacağız.
Muhteşem.
Ki fotoğraflarını görebilirler Hayatın Sesleri Facebook sayfasından. Çok güzel, çok görsel anlamda da güçlü, hem albenili renkleri canlı canlı olan, aynı zamanda da çok lezzetli ve beni ye diye bağıran
diye
bir
bağıran.
Balık tabağımız olacak.
Ki palamutlar zaten beni ye diyor, bu sosla da muhteşem
çok güzel olacak.
Bir balık
denesinler.
Hazırladık.
Normal
evet.
palamut gibi yapıyor gibi, kendi bildikleri gibi yapabilirler. Biz yine burada iki ayrı tarif de vermiş olduk. Roka pestosu. Başka balıklarda da kullanabilirler bu sosu.
Hmm.
Aynı zamanda. Bu bir sos sonuçta.
Evet.
Rokalı ve eğer seviyorlarsa cevizli bir sos kullanmak istiyorlarsa evet. Başka yerlerde de kullanabilirler.
Kullanabilirler. Evet.
22 helvasının içinde 125 gram tereyağı.
Niye balık yenilince helva olmazsa olmaz acaba Özgür?
Ben araştırdım, merak ettim.
Ölmezmiş balık değil mi?
Öyle der. O bence yürütülmüş bir hikaye.
Evet.
Bir mantığı yok. Bence dönemsel anlamda o dönemde yapılabilecek, eldeki imkanlarla yapılabilecek olan bir tatlı olduğu Hı-hı. için. Yani şartlar onu gerektirdiği için bence o dönemde. Buna benzer bir ikili oluşturulmuş. Hem malzemesi çok az, ucuz, hem de çok lezzetli ve yakışıyor da.
Evet.
O yüzden bence. Çünkü araştırdım, bulamadım ben bununla ilgili. Ustalara da sorduk, onlar da bilmiyorlar. Hı-hı. İşte biz de hep öyle duyduk, öyle gelmiş,
ama
öyle
geliyor. Ama özellikle de helva.
Tabii tabii helva.
Değil mi tatlısı?
Kabak da mesela oluyor. Kabak da çok yakışıyor mesela. Tahinli kabak tatlısını eğer yaparlarsa o da çok yakışıyor. Şimdi gelelim fıstıklı irmik helvasına.
Evet, görüntü muhteşem.
Görüntü muhteşem. Önemli olan da zaten görselliği de bütünleştirmek bunu. Yeşil rengini verebilmek ve biz mesela küçük küçük toplar halinde yapıyoruz bunları. Genelde böyle avuçta sıkılıp çiğ köfte gibi yapılıp da konulur ama
evet.
Ya da tabağa konulup ters çevrilir. Biz lokmalık yapıyoruz, çok daha iyi oluyor. Tavsiye ederim.
Dondurma
kaşığıyla da, evet, dondurma kaşığıyla yapabilirler. Ya da normal bir küçük kup ya da bir ölçü kabıyla da bunu yapabilirler. 125 gram tereyağı, 1,5-2 bardak toz şeker, isteklerine bağlı, çok şekerli, az şekerli. 2 bardaktan birazcık fazla su, bir parmak daha fazla. 250 gram irmik. İrmik için eğer mümkünse, bulabiliyorlarsa semolina kullansınlar. İnce İtalyan irmiği. 3 avuç dolusu da toz Antep fıstığı.
Peki bu kaç kişilik bir tarif acaba? Ne kadar yediğine bağlı tabii ama.
Bazı kişiye göre değişir tabii de bana sorarsan ben tek başıma yerim bunu. Ama 8 kişi rahatlıkla yiyebilir bunu. Çünkü lokmalık olacak.
Sen de çok yiyormuşsun
ben
yani.
Ben yerim.
Evet.
Yiyerim. Helva deyince yiyerim. Evet. Gece krizim tutup kalkıp yaptığımı bilirim.
Oo.
Tereyağından bir yemek kaşığını kenara ayırıyoruz öncelikle. Kalan tereyağını bir tencereye koyuyoruz. Suyu ve şekeri üzerine ilave ediyoruz. Şeker eriyene kadar kaynatıp daha sonra kenarda bekletip ılıtıyoruz. Bu arada geniş bir tencereye irmiğimizi koyuyoruz. Klasik şekilde yağsız olarak kısık ateşte kavuruyoruz.
Hı hı.
Açık kahverengi. Koyu kahverengi değil. Çünkü koyu kahverengi olduğunda Antep fıstığını koyduğumuz zaman rengi böyle bulamaç, böyle bulaşık suyuna dönecektir.
Evet.
O yüzden o açık kahverengi halindeyken almaya dikkat edelim. Kavrulduktan sonra ayırdığımız bir yemek kaşığı tereyağını ve toz fıstığı üzerine ekleyip 5 dakika daha kavuruyoruz. Kısık ateşte iyice. Evet. Ama sürekli karıştırarak.
Hı hı.
Sonra kaynatıp kenarda beklettiğimiz sıvı şerbetimizi bunun üzerine ilave ediyoruz. Ama şu şeyi almamız lazım. İyice kavrulduğu için hasret kalma deniyor ona. Döktüğümüz zaman böyle fokurdayarak kaynayarak onu hızlı bir şekilde içine çekmesi gerekiyor.
Ses gelecek.
Jostan öte.
Öte.
Yani foş olması gerekiyor. Yani o foş sesini duyduğumuz zaman içine çektiğini, İrmiğin için o şerbetin geçtiğini anlamış oluyoruz.
Yoksa lapa gibi
lapa
olacaktır.
Lapa gibi kalır. Hı-hı. Yani iyi helva yapmanın sırrı derseniz budur.
Hı-hı.
Gerçekten iyi kavrulup ateşinin en üst noktaya ulaşması gerekiyor. Yani içinde hiç su buharı ya da su nem kalmaması gerekiyor.
Kalmayacak. Peki onu anlayabileceğimiz bir püf noktası var mıdır? Yoksa...
İşte rengi kahverengiye dönmeye başladıktan
sadece
sonra...
Sadece renktir. Başka...
Anlayamayız.
Evet.
Eğer güveniyorlarsa alıp bir dilleri yanmazsa tadabilirler
evet.
Ya sıcaklığı görürüz. Sonra ateşten aldıktan sonra kapağı kapalı 15-20 dakika daha bekletiyoruz. Onu da çektiriyoruz iyice. Sonrasında demlenirken arada bir altını kapattıktan sonra arada bir karıştırarak oturmasını, demlenmesini pilav gibi düşünelim sağlıyoruz.
Evet.
Ondan sonra dondurma kaşığı kup ya da ölçüyle tabaklara koyuyoruz ya da bir sunum tabağına. Üzerine 1-2 tane Antep fıstığı yerleştiriyoruz. Ondan sonra servis ediyoruz. Afiyetle yiyoruz.
Evet, muhteşem. Çok güzel oldu dinleyicilerimiz mutlaka bunu değerlendireceklerdir.
Evet, biz yapacağız
artık
akşam.
Balık mevsimi. Evet, o zaman dinleyicilerimiz de yapsınlar ve lütfen bizimle paylaşsınlar hayatın sesleri.
Merak ettiklerini sorsunlar.
Gizli mesajdan da paylaşabilirler.
Gizli yazsınlar. Gizli gizli yazsınlar bize.
Biz de merak ediyoruz çünkü neler yapıyorlar, nasıl oluyor, sonuçlardan memnunlar mı? Biz de o geri dönüşleri almak
tabii
istiyoruz.
Tabii desin mesela benimkinin rengi yeşil olmalı desin mesela.
Evet.
Ki hani o açıklayalım niye Aha. olmayacağını.
Evet.
Böylelikle çözüm bulmuş da oluruz ya da bir dahakine yaptıklarını da halletmiş oluruz.
Evet. Özgür çok teşekkür ediyoruz. Çok çabuk sonuna geldik
evet.
değil mi? Hemen
su
saate baktın
geçti.
Su gibi geçti. Şimdi her zaman olduğu gibi haftaya ne yapacağız diye soracağım ama.
Tezgaha bakacağız yine.
Tezgahta ne varsa.
Ne çıkıyor tezgahımızda ne var ona göre. Hı-hı. Biliyorsunuz mevsiminde yapmak, taze yapmak her
evet.
zaman bizim için önemli.
Elbette. Birazcık da sürpriz olsun dinleyicilerimiz
evet.
için.
Evet. Bazen önceden bahsediyoruz, ipuçları veriyoruz ama bu sefer vermeyelim. Bakalım haftaya ne çıkacak.
Ne çıkacak. Biz de bekliyoruz merakla. Çok teşekkür ediyoruz bu hafta için. Haftaya yine birlikteyiz.
Afiyet
yine
olsun.
Dinleyicilerimize birlikte veda edelim. Her zaman olduğu gibi şefimiz sevgili Özgür Aksunay'a işimiz gücümüz yemek köşemiz için bu hafta da teşekkür ediyoruz. Haftaya yeniden birlikte olacağız diyoruz. Ve siz sevgili dinleyenlerimize de bugün için teşekkür ediyoruz. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun. Program yapımcılarınız Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz, Şule Özçakır, kumanda masasında Cihan Aydoğan ve mikrofonda ben Nilgün Duruk. Bugünlük bu kadar diyoruz ancak yarın 15 haberleri sonrasında yine başkentten merhaba diyeceğiz sizlere. Görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz.
Hoşça kalın.
Hayatın sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.
Gal 28, Bilecik 25, Yamama 24.
Kullanmayan, ısıya dayanıklı cam.